Ayrım 21, 3. İkiz, Ken Follett, sayfa 243. Yargıç salona girdi. Yargıç kadın 50 yaşlarında oldukça alımlı, ufak tefek bir beyazdı. Sırtında siyah bir rob vardı. Yerine otururken elindeki diyet kola kutusunu masasının üzerine bıraktı. Steve yargıcın yüzüne bakarak onun acımasız mı yoksa sevecen biri mi olduğunu çıkarmaya çalışıyordu. İyi gününde miydi yoksa bozuk muydu bugün? İyi kalpli, açık fikirli bir kadın mıydı? Yoksa buradakileri gözünü kırpmadan elektrikli sandalyeye yollayabilecek, saplantılı, aşırı bir disiplin yanlısı mıydı? Mavi gözlerine, sivri burnuna, yer yer kırlaşmış koyu renk saçlarına uzun uzun baktı. Bira göbeği olan bir kocası, üzerine titrediği yetişkin bir oğlu, halıların üzerinde birlikte yuvarlandıkları taparcasına sevdiği bir torunu var mıydı acaba? Yoksa keskin köşeli, sade ve modern mobilyaların doldurduğu, pahalı apartman dairesinde tek başına mı oturuyordu? İzlediği derslerde kefalet isteğinin kabul edilirken de, geri çevrilirken de bunun kuramsal nedenleri de öğretilmişti. Ama şu anda böyle bir şey söz konusu değildi. Tek önemli şey kadının iyi kalpli olup olmadığıydı. Yargıç tutuklu sıralarına bakarak "İyi günler, kefalet isteklerinizle ilgili görüşmeleri başlatıyorum" dedi. Pürüzsüz ve alçak bir sesle konuşuyordu. Belli ki kola kutusu dışında her şey kesin ve tertipliydi. Bu da Steve'e umut veren insancıl yanıydı. "Hepiniz suç bildirgelerinizi aldınız mı?" Hepsini almıştı. Önündeki bir metne bakarak onlara avukat tutmanın yollarıyla öteki haklarını bir bir saydı. Bu da tamamlandıktan sonra "adı okunan lütfen sağ elini havaya kaldırsın" dedi. "Ian Thompson" bir tutuklu elini havaya kaldırdı. Tutukluya hakkındaki suçlamalarla karşı karşıya olduğu cezaları yüksek sesle okudu. Ian Thompson'ın şık semtlerden Roland Park yakınlarında 3 evi soyduğu anlaşılıyordu. Bir kolu askıda olan İspanyol kökenli gencin tadiline küsmüş bir hali vardı. Bütün bu işlemlerden sıkılmışa benziyordu. Yargıç adamın ön bir duruşmaya, jürili bir mahkemeye çıkma hakkına sahip olduğunu bildirdi. Steve kalsa böyle birini dünyada sokaklara salıvermezdi. Soruşturma memuru ayağa kalktı, hızlı hızlı konuşarak Thompson'ın bir yıldır aynı adreste oturduğunu, evli ve bir çocuk babası işsiz güçsüz olduğunu bildirdi. Ayrıca uyuşturucu bağımlısıydı da bir de sabıkası vardı. Steve adamın kefalet isteğini kabul edilip edilmeyeceğini çok merak ediyordu. Yargıç kefalet isteğini 25 bin dolar karşılığında kabul etti. Steve bunun üzerine yüreklendi. Sanığın kefalet parasının genellikle %10'unu peşin olarak ödemek zorunda olduğunu biliyordu. Yani Thompson 2500 dolar bulabilirse serbest kalabilecekti. Bu da çok insaflı bir uygulamaydı. Sıra kızlardan birine geldi. Bir başka kızla kavga ettiği için fiili tecavüzle suçlanmaktaydı. Soruşturma memuru yargıca kızın annesiyle babasının yanında oturduğunu, yakınlarındaki bir süpermarkette kasiyer olarak çalışmakta olduğunu söyledi. Yargıç kızın durumuna baktı ve takdir hakkını kullanarak kefalet isteğini kabul etti. Karar onun herhangi bir peşin ödeme yapmayacağı anlamına geliyordu. Bu da çok yumuşak bir karardı. Steve'in umudu artıyordu. Sanık kıza kavga ettiği kızın oturduğu adrese gitmemesi emredildi. Steve, Lisa Hoxton'dan uzak durmaya çoktan razıydı. Bu da Steve'e yargıcın kefaleti kimi koşullara bağlayabileceğini hatırlatmış oldu. Cezaevinden çıkabilmesi için her istenen şeyi yerine getirmeye hazırdı. Bir sonraki sanık Rite Aid drugstore'larından birinin kadın sağlık malzemeleri satıldığı reyonunda kadın müşterilere penisini gösteren orta yaşlı bir beyazdı. Adamın aynı suçtan çok sayıda sabıkası vardı. Aynı adreste 5 yıldır yalnız yaşamaktaydı. Yargıç kefalet isteğini geri çevirince Steve buna çok şaşırdı ve kaygılandı. Ufak tefek, zayıfça bir adamdı. Steve'e kalsa zararsız, kafadan kontağın tekiydi. Yargıç belki de bir kadın olarak seks suçlarına karşı özellikle çok sertti. Önündeki kağıda bakarak "Steve Charles Logan" dedi. Steve elini havaya kaldırdı. "Ne olur beni buradan çıkarın lütfen." Birinci derecede tecavüzle suçlanmaktasınız. Bunun cezası da büyük olasılıkla ömür boyu hapistir. Steve hemen arkasında oturmakta olan annesinin soluğunun tıkanır gibi olduğunu hissetti. Yargıç öteki suçlamalarla cezalarını yüksek sesle okuduktan sonra soruşturma memuru ayağa kalktı. Steve'in yaşını, adresini ve ne iş yaptığını bir bir sıraladı. Herhangi bir suçtan sabıkası bulunmadığı gibi kötü bir alışkanlığı da yoktu. Steve bu oturumda öteki sanıkların çoğuna kıyasla zemzemle yıkanmış ideal bir yurttaş sayılırdı. Purdy konuşmasını tamamlayınca Steve, "Bir şey söyleyebilir miyim Sayın Yargıç?" dedi. "Evet, yalnız unutmayın, suçlamayla ilgili olarak bana söyleyeceğiniz şey çıkarınız doğrultusunda olmamalı." Steve ayağa kalktı. "Ben suçsuzum Sayın Yargıç ama öyle görülüyor ki tecavüz eden kişiye çok benziyorum. Eğer kefalet isteğim kabul edilirse koşul olarak öne sürecek olursan söz veriyorum kurbana hiç yaklaşmayacağım." "Elbette öne süreceğim." Ona özgürlüğüne kavuşturması için yalvarmak istediyse de hücredeyken tasarladığı tüm o etkileyici sözcükler kafasından bir bir uçup gitti. Söyleyecek hiçbir şey gelmedi aklına. Düş kırıklığı içinde yerine oturdu. Hemen arkasında oturan babası ayağa kalktı. "Sayın Yargıç, ben Steve'in babasıyım. Adım Albay Charles Logan. Bana soracağınız sorular varsa onları seve seve yanıtlayabilirim." Yargıç ona soğuk soğuk baktı. "Buna gerek yok," dedi. Steve babasının bu müdahalesine yargıcın neden kızdığını anlayamadı. Ola ki niyeti sadece babasının askeri rütbesinden etkilenmediğini belli etmekti. Belki de benim mahkememin gözünde herkes ne kadar saygın ve orta sınıftan olursa olsun birbirine eşittir demek istiyordu. Babası tekrar yerine oturdu. Yargıç Steve'e dönerek, "Mr. Logan, iddia edilen suç vuku bulmadan önce o kadını tanıyor muydunuz?" dedi. "Onunla hiç karşılaşmadım." Yargıç galiba Lisa Hoxton'a saldırmadan önce ağına düşürebilmek için onu gizlice izleyip izlemediğini merak ediyordu. "Bir şey söyleyemem," dedi Steve, "çünkü yüzünü bile görmedim onun." Yargıç bu nokta üzerinde biraz düşünmek gereğini duymuş gibiydi. Steve kendini parmak uçlarıyla tutunmaya çalıştığı çıkıntılı bir yüzeyden aşağıya sallanıyormuş gibi hissetti. Onu ancak yargıcın ağzından çıkacak bir çift sözcük kurtarabilirdi. Kefalet isteğini geri çevirecek olursa dipsiz bir kuyuya düştü demekti. Sonunda yargıç açıkladı. $250,000 karşılığında kefalet isteği kabul edilmiştir. Bir deprem dalgası gibi Steve'i baştan başa bir iç ferahlığı kapladı. Vücudunun her noktası rahatlayıvermişti. "Tanrı'ya şükürler olsun," diye mırıldandı. "Lisa Hoxton'a hiç yaklaşmayacaksınız. Vine Avenue 1321 numaraya da." Babasının bir kez daha omzunu sımsıkı kavradığını hissetti. Kelepçeli ellerini kaldırarak babasının kemikli ellerine dokundu. Biliyordu serbest bırakılmasına daha 1-2 saat vardı. Buna da pek aldırdığı yoktu. Artık özgürlüğünden emindi. Çıkınca tam 6 tane büyük mak yiyecek ve 24 saat aralıksız uyuyacaktı. Sıcak bir banyo yapmak, temiz giysiler giymek, kol saatini gene bileğine takmak, ikide bir orospu çocuğu lafını kullanmayan insanların dostluk ortamında yaşamanın tadını çıkarmak istiyordu. Sonra her şeyden çok Jeanne Ferrami'ye telefon etmek istediğini fark edince işte buna çok şaşırdı. 23. Bölüm. Ofisine dönerken Jeanne'nin tüm tersliği üzerindeydi. Şu Morris Obel de Ödley'in tekiymiş meğer. Alt tarafı yırtıcı bir gazete muhabiri aslı astarı olmayan sezinlemelerde bulunmuştu. O kadar. Ne var ki adamın etekleri tutuşmuştu. Barrington'a gelince onu doğru dürüst savunamamıştı bile. Jeanne'nin en büyük başarısı bilgisayar araştırma programıydı. Suçluluk üzerine başlattığı araştırması için yeni yeni denekler bulmanın bir yolu icat edilmedikçe ilerleyemeyeceğini kavrayınca onu geliştirmeye koyuldu ve bu çalışmalarına tam 3 yılını verdi. Tenis şampiyonluğunun dışında göz dolduran tek başarısı da oydu. Özellikle zihne yönelik bulmaca türünden şeylere karşı Jeanne'nin büyük yeteneği vardı. Kararsız zihinsel özürlü kişilerin psikolojileri üzerinde eğitim gördüyse de yüzlerce hatta binlerce kişiden elde ettiği dağ gibi veriyi ustaca kullanarak bu araştırma programını gerçekleştirmiş oldu. Bu da matematiğe ve istatistiğe dayanıyordu. Eğer bu araştırma programı bir boka benzemeyecek olursa demek bende iş yokmuş dedi içinden. Öyle olunca her şeyi bırakır, Penny Water Meadow gibi ben de hostes diye başlarım. Kapısının önünde Annette Bigelow'un beklediğini görünce şaşırdı. Annette çalışmaları GD tarafından denetlenen son sınıf öğrencilerindendi. Öğretim görevlilerinden biri de o idi. Geçen hafta Annette'in bu yılki çalışmalarını bir tasarı halinde ona yolladığını hatırladı. Tasarıyı tartışmak için bu sabah buluşmak üzere randevulaşmışlardı. Jeanne bir an bu buluşmayı ertelemeyi düşündü çünkü yapılacak çok daha önemli işleri vardı. Ama bir ara genç kadının ne kadar heyecanlı olduğunu yüzünden okuyunca bu tür buluşmaların ne kadar önemli olduğunu hatırladı. İster istemez gülerek seni beklettiğim için özür dilerim haydi hemen başlayalım demek zorunda kaldı. Neyse ki tasarıyı büyük bir dikkatle okumuş ve notlar almıştı. Annette ahlaki davranışlarla politik görüşlerin karşılıklı bağıntılarını ortaya çıkarıp çıkaramayacağını anlayabilmek için ikizlere ilişkin eldeki verileri taramayı tasarlıyordu. Bu çok ilginç bir görüştü ve tasarı oldukça bilimsel görünüyordu. Jeanne ufak tefek düzeltmeler yapmasını önerdikten sonra çalışmalarını sürdürmesini söyledi. Annette odadan çıkarken Ted Ransom başını kapıdan uzatarak ''Bu ne hal böyle?'' dedi. ''Yüzünden düşen bin parça olacak.'' Jeanne gülerek ''Sen hariç'' dedi. ''İçeri gelsene bir kahve içersin.'' Yakışıklı Ransom bölümün en gözde erkeğiydi. Çalışma alanı algılama psikolojisi olan yardımcı profesör iki çocuk babasıydı. Çok da mutlu bir evliliği vardı. Profesörün onu çok çekici bulduğunu biliyordu ama bu konuda herhangi bir şey yapmadığı da bir gerçekti. Aralarında cinsel baskı duygusuyla karışık tatlı bir heyecandan başka şey yoktu. Bu da onlar için sorun yaratmıyordu. Jeanne çalışma masasının yanındaki kahve makinesini prize taktıktan sonra ona New York Times ile Morris Obel konusunu açtı. ''Burada önemli bir sorun var.'' dedi. ''Times'a tüyo veren kim acaba?'' Bu Sohi olmalı. Psikoloji bölümünün bağlı olduğu fakültede Jeanne dışında tek kadın öğretim üyesi Sophie Chapel idi. Yaşı 50'ye yaklaşan kadrolu bir profesör olduğu halde Jeanne'yi kendine bir rakip olarak görürdü. Sömestr başından bu yana onu çekemediği her halinden belli oluyordu. Jeanne'nin mini eteğinden arabasını park etme biçimine kadar her şeyini sürekli çekiştiriyordu. ''Öyle bir şey yapar mı acaba?'' dedi Jeanne. ''Hem de hiç vakit geçirmeksizin.'' ''Belki de haklısın.'' Jeanne bilimin doruğuna ulaşmış insanların küçük hesaplarına hala bir türlü akıl erdiremiyordu. Bir seferinde saygın bir matematikçinin kafeteryada kuyruğa girmediği için Amerika'nın en parlak bir fizikçisini yumrukladığını gözleriyle görmüştü. ''Bunu ona sorabilirim.'' Ransom kaşlarını kaldırarak ''Yalan söyleyecektir.'' dedi. Ama yalan söylediği hemen belli olur. Bir hırgür çıkmasın da. Hırgür zaten eksik olmuyor ki aramızda. O sırada telefon çaldı. Jeanne ahizeyi kaldırırken Ted'e kendine kahve almasını işaret etti. Alo, ben Naomi Freelander. Jeanne önce durakladı sonra. Sizinle konuşmak istediğimi hiç sanmıyorum dedi. Araştırmalarınıza tıbbi veri tabanlarını kullanmayı galiba durdurmuşsunuz. Öyle bir şey yok. Ne demek öyle bir şey yok? Durdurmuş filan değilim yani. Telefonlarınız yüzünden bazı tartışmalar oldu ama bu konuda alınmış herhangi bir karar yok. Şu anda elimde üniversite rektörünün ofisinden çekilmiş bir faks metni var. Faksta özel hayatlarına karışılan kişilerden üniversite özür diliyor. Ayrıca programın durdurulacağına da söz veriyor. Jeanne'nin şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kaldı. O yazıyı yolladılar demek. ''Bilmiyor muydun? Yazının taslağını gördüm ama ben onayımı vermedim ki. Anlaşılan programınızı size haber vermeden iptal etmişler. Bunu yapamazlar. Ne demek istiyorsunuz? Üniversiteyle sözleşmem var benim. Bu biçimde akıllarını estiği gibi hareket edemezler. Üniversite yöneticilerine meydan okumaya devam edeceğinizi mi söylüyorsunuz?'' ''Bunun meydan okumayla ilgisi yok. Onların bana emir verme yetkileri yok demek istiyorum.'' Jeanne bir ara Ted'le göz göze geldi. Ted elini havaya doğru kaldırdı sonra bir sağa bir sola oynatarak ona böyle konuşma anlamında bir işaret verdi. Jeannie anladı, Ted haklıydı. Basınla bu biçimde konuşmak doğru değildi. Jeannie sorumlu bir tonla bak diyerek ağız değiştirdi. Özel hayata karışma için bu bir olasılık diyen sizdiniz. Evet de. Ayrıca programımdan yakından hiç kimseyi de bulmuş değilsiniz. Araştırma projemin iptal edilmesine neden olduğunuz için en ufak bir pişmanlık da duymuyorsunuz. Ben hüküm vermem, ben haber veririm. Araştırmamın amacı neydi biliyor musunuz? Ben insanları suça iten şeyin ne olduğunu ortaya çıkarmak istiyorum. Bu konuyu araştırmak için en umut verici yolu bulmaya çalışan ilk kişi benim. Bu çalışmalarım yolunda giderse keşfedeceğim şey Amerika'yı torunlarımızın yaşayacağı daha güzel bir ülkeye dönüştürebilir. Benim hiç torunum yok. Bu da senin mazeretin mi? Benim mazerete gereksinmem yok. Belki de yoktur. Özel hayatına karışılmış birini bulsan ya. Böyle bir haber gazetenin için daha ilginç bir haber olmaz mıydı? Buna ancak kendim karar veririm. Jeannie iç çekerek soluğunu bıraktı. Elinden geleni yapmıştı. Dişini sıkarak konuşmayı dostça bir hava içinde bitirmek istedi. Pekala, umarım başarırsın. Bana yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim Doktor Ferrami. Güle güle. Telefonu kapadıktan sonra orospu çocuğu dedi. Ted ona kahve kupasını uzatırken bence programının iptal edildiğini kesinlikle bildirmişlerdir dedi. Hiçbir şey anlamıyorum. Barrington bana ne yapacağımızı daha sonra konuşuruz demişti. Ted sesini alçaltarak sen Barry'i benim kadar tanıyamazsın. Sen onu bir de bana sor. O bir yılandır. Tanrı birdir dese inanma ona dedi. Jeannie denize düşenin yılana sarılması gibi belki de ortada bir yanlış anlama vardır dedi. O yazıyı Doktor Obel'in sekreteri yanlışlıkla yollamış da olabilir. Olabilir dedi Ted ama ben gene de şu yılan benzetmemden yanayım. Ne dersin Times'a bir telefon etsem mi? Telefonuma hep salağın biri çıkıyor desem. Ted güldü, en iyisi sen şimdi doğru Barry'nin ofisine git ve sor ona. Seninle konuşmadan yazının gönderilmesine kendisi mi karar vermiş acaba? Bu iyi fikir. Jeannie kahvesini yudumladıktan sonra kalktı. Ted kapıya doğru yürüdü. Şansın açık olsun. Unutma hep senin arkandayım. Teşekkürler. Jeannie önce yanağına bir öpücük kondurmayı düşündü, sonra vazgeçti. Koridoru geçtikten sonra koşarak Barrington'ın ofisine çıkan merdivenlere tırmandı. Kapısı kilitliydi. Sonra bütün profesörlere hizmet eden sekreterin ofisine gitti. Merhaba Julie, Barry nerede? Çıktı, bugün gelmeyecek. Benden yarın için sizinle bir randevu ayarlamamı istedi. Lanet olsun, piç onu atlatıyordu. Ted'in benzetmesi doğruymuş demek. Yarın kaçta? 9:30 iyi mi? Oldu, benim için uygun. Sonra kendi katına indi ve hemen laboratuvara girdi. Lisa bir sıraya oturmuş, test tüplerini aldı. Steven'la Dennis'in DNA'larının yoğunlaşmasını bekliyordu. Lisa her iki kan örneğinden de ikişer mikrolitre alarak onları 2 mililitre floresan boyasıyla karıştırmıştı. DNA'ya temas eden boya kızarırdı. Ne kadar çok kızarırsa o kadar çok DNA var demekti. Bunu da özel bir DNA flüor metresi ölçerdi. Sonuç olarak her iki mikrolitre kan örneğinde kaç nanogram DNA bulunduğunu gösterirdi. Jeannie nasılsın diye sordu. İyiyim. Jeannie dik dik Lisa'nın yüzüne baktı. Doğru söylemediği o kadar belli oluyordu ki. Kendini işine verdiğinde yüz ifadesi çok sakin olurdu. Fakat yaşadığı gerginliği hep içine atardı. Annenle daha konuşmadın mı? Lisa'nın annesiyle babası Pittsburgh'da oturuyorlardı. Onları telaşa vermek istemiyorum. Ama annen bu yüzden orada şimdi, onu ara. Belki bu gece ararım. Lisa çalışırken Jeannie de ona New York Times olayını anlattı. Lisa DNA örnekleri de endonükleaz denilen bir enzimle karıştırdı. Bu enzimler vücuda her nasılsa girmiş olan yabancı DNA'ları yok ederdi. Bunu yaparken de uzun DNA molekülünü küçük küçük parçalara ayırmış olurdu. Bir endonükleaz DNA'yı her seferinde aynı noktadan parçalardı. İşte genetik mühendislerinin gözden kaçırmadıkları şey de buydu. İki kan örneğinden alınan bu parçacıklar ancak bu sayede birbirleriyle kıyaslanabilirdi. Birbirinin benzeri iseler kanın aynı kişilerden ya da tek yumurta ikizlerinden alındığı anlaşılırdı. birbirlerinden farklı iseler, o zaman kan ayrı ayrı kişilerden alındı demekti. Bu bir opera kasetinin bandından 3-5 santim kesmek gibi bir şeydi. Örneğin iki ayrı bandın başından 5'er dakikalık bir bölümü keselim. Eğer her iki band parçasındaki müzik S-A-A, Caso Madama diye başlayan düet ise her ikisinin de Figaro'nun düğününe ait olduğu anlaşılır. İki ayrı operanın belli bir noktasında aynı ses dizisiyle karşılaşabiliriz. İşte o zaman tek bir parçayı değil çok sayıda parçayı kıyaslamamız gerekecektir. Moleküllerin parçalanma süresi saatler alırdı. Bu yüzden bu iş hiç aceleye gelmezdi. DNA tamamen parçalanmadıkça da testten olumlu sonuç alınmazdı. Lisa Jean'in anlattıklarını duyunca dehşet içinde kaldı. Ama 3 gün önce ağır bir sarsıntı geçirdiğinden olacak Jean'in umduğu kadar tepki göstermedi. Jean'in başından geçen bu olayın onunkinin yanında sözü bile edilmezdi. Projeni yarıda bırakmak zorunda kalırsan ne yapmayı düşünüyorsun diye sordu. Şimdilik hiçbir fikrim yok dedi Jean'i. Yarıda bırakmayı düşünmek bile istemiyorum. Bir bilim insanına heyecan veren öğrenme arzusu Lisa'yı hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Lisa'nın gözünde bir teknisyen olarak bir araştırma projesiyle herhangi bir proje arasında en küçük bir fark yoktu. 21. ayrımın sonu. Sayfa 254.